Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Genç Dergisi'nin Aralık 2019 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Taha Kılınç'ın kaleme aldığı Kalbi Selim Üzere Olmak başlıklı yazıyı sunuyoruz. Kalbi Selim tamlamasını duymayanımız yoktur. Kelime manasıyla açıklayacak olursak, sükun ve selamet üzere bir kalp demek bu. Allah'la ilişkileri yoluna koymuş, dengeyi ve kıvamı bulmuş, kullarla arasındaki mesafeyi uygun biçimde ayarlamış, dünyanın ve ahiretin sorumluluklarını yeterince özümsemiş, dışarıdan herhangi bir müdahaleyle sapmayacak kadar sağlam bir gidişat tutturmuş, sükuneti ve selameti giyinmiş bir kalp. Ve Rabbimizin huzuruna çıkaracağımız bütün salih amellerimizin garantisi olan bir kalp. Kalbi Selim ifadesi Kur'an-ı Kerim'de iki ayette geçer. İbrahim de onun, Nuh'un yolunu izleyenlerdendi. O, Rabbine kalbi selimle gelmişti. İbrahim şöyle dua etti. Rabbim, bana hikmet ver ve beni salihler arasına kat. Bana sonrakiler arasında dosdoğru biçimde anılmayı nasip et. Beni Naim cennetinin varislerinden kıl. Babamı da bağışla, çünkü o sapkınlardandır. İnsanların diriltilecekleri gün beni mahcup etme. O gün mal da, evlat da fayda vermez. Ancak Allah'a kalbi selimle gelenler kurtulabilir. Her ikisi de Hazreti İbrahim'in dilinde ifadesini bulan kalbi selim tamlamaları, açık bir şekilde Allah'ın huzurunda bir insanın cezadan kurtularak mükafatı hak edebilmesinin şartı olarak zikredilmiştir. Demek ki kalbi selim sahibi olmak, makbul bir imana sahip olmakla eşdeğerdir. Kalbi selim için çalışmak bir insan için olmazsa olmazdır. Hem dünyadaki huzuru hem de ahiretteki necatı buna bağlıdır. Kur'an'da Hazreti İbrahim'in kalbi selimle Rabbine geldiği vurgulandıktan sonra yine onun dilinden bir kalbi selim hatırlatmasının daha yapılması, bu büyük peygamberin şahsiyetine ayrı bir şekilde odaklanmayı ve onu doğru biçimde anlamayı gerektirmektedir. Ana başlıklar halinde Hazreti İbrahim'den almamız gereken başlıca dersleri şöyle sıralamamız mümkün. Evvela sağlam ve sarsılmaz bir imanla alemlerin Rabbi Allah'a bağlanmak, teslimiyet ve tevekkülde tamamen kendini Allah'a bırakmak, tek başına bile kalsa imanında sebattan ayrılmamak, en yakınlarından gelecek itirazlara rağmen Allah'a kulluktan vazgeçmemek, Allah'ın kullarına karşı merhameti ve şefkati elden bırakmamak, Allah'ın kullarına karşı merhamet ve şefkat gösterirken Allah'ın hududunun aşılması tehlikesi ortaya çıkarsa Allah'ı seçmek, kullara izzet ve ikramı bol tutmak, elini sürekli açmak ve Allah'ın verdiklerini dağıtmak, yumuşak yürekli, ah ve enin sahibi olmak, gözlerinden yaşı eksik etmemek, evladı iyalini iman, namaz ve tevekkül üzere terbiye etmek. Kur'an-ı Kerim'de babamız olarak tanıtılan Hazreti İbrahim'in bu mükemmel örnekliği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de çok çeşitli biçimleriyle somutlaşmış, mücessem hale gelmiş ve sahih kaynaklar aracılığıyla bize ulaşmıştır. Efendimizin sünnetindeki incelikler ve güzellikler, bize kalbi selim sahibi olmanın anahtarını sunan muhteşem bir yol haritasıdır. Sünnet-i Seniyye'nin krokisini çıkarsak ve önümüze sersek, kalbi selim kıvamına ulaşabilmenin en önemli yönteminin şu sırda gizli olduğunu fark ederiz. Kendimizi kontrol. İrfan geleneğimizde murakabe olarak özetlenen bu hal, insanı kalbi selim derecesine çıkaran ana formüldür. Hastalıkta, sağlıkla, iyi günde, kötü günde, öfkede, sevinçte, darlıkta, varlıkta, bollukta, yoklukta, gençlikte, ihtiyarlıkta. Kısacası hayatın her alanında ve her döneminde insan kendisini sürekli kontrol altında tutmalı, başıboş bırakılmadığını bilmeli, ipleri gevşettiği anda kalbinin ilmeklerinin de gevşediğinin farkında olmalıdır. Resulullah Efendimizin, "Bana öyle bir nasihatte bulun ki beni cennete ulaştırsın ama çok da uzun olmasın, aklımda tutamam" diyen sahabiye, "Öfkelenme" deyişi, o zat birkaç defa sorusunu tekrarladığında her seferinde yeniden "öfkelenme" diye vurgulayışı, kendimizi nasıl kontrol edeceğimizin de başlangıç noktasıdır. Öfkelenmemek, sinirini zapt etmek, insanları affetmek, öfkesini yutmak. Bunlar aynı zamanda Kur'an'da da övülen özelliklerdir. Peki İslam bizden hiçbir şeye sinirlenmeyen, hiçbir şeye öfkelenmeyen, gidişata dair herhangi bir konuda öfke ve kızgınlık duymayan, çevresindeki hadiselere tepki göstermeyen, sürekli başı önünde, refleksleri tamamen yok olmuş, kendisine dayatılan her şeye boyun eğen insanlar olmamızı mı bekliyor? Elbette hayır. Günlük muamelelerimizde ve insanlarla rutin ilişkilerimizde öfkelenmemeyi ve affetmeyi bir fazilet olarak zikreden kitabımız, kafirlere karşı gayzımızı ve kinimizi her daim diri tutmamızı da emrediyor bize. Allah'ın sevdiği ve Allah'ı seven Müslüman bir toplumu, kafirlere karşı zorlu ve izzetli olarak tanımlayan Kur'an, Müslümanların birbirlerine karşı muhabbetli ve müşfik, kafirlere karşıysa şiddetli ve dik başlı olduklarını vurguluyor. Öfke ve öfkeyi dizginleme konusunda yine Kur'an'dan öğrendiğimiz ve Efendimizin tatbikatında yakından gördüğümüz pratik ölçüler de var. İslam'a fiili bir saldırı olduğunda ona misliyle karşılık vermek bir görevdir. Ancak bunu yaparken muhataplarımızın putlarına sövmemiz, onlar Allah'ın ayetlerini yalanlarken veya alaya alırken onlarla birlikte oturmaya, sohbete devam etmemiz, Allah ve Resulünün yalanlanmasına neden olacak şekilde onlara malzeme vermemiz, haddi aşmamız ve ileri gitmemiz yasaktır. Günahkara değil, günaha öfke duymak ana hedeftir. Günahkar kardeşimizi öfkemizle ezmek yerine o günahtan kurtulabilmesi için şefkatle yanımıza çekmeye çalışmak en doğru davranıştır. Yanlışlara sadece öfkelenmek ve sinirlenmek o yanlışların düzeltilmesi için yetmez. Emri bil maruf nehi anil münker hassasiyetiyle bir kötülük görüldüğünde önce elle müdahale edilmesi gerekir. Elle müdahale o kötülüğün ortaya çıkmasına yol açan bütün vesile ve vasıtaların yok edilmesi için çalışmaktır. Bu ameliye yerde görülen müstehcen bir kağıt parçasını başkalarının günahına neden olmasın diye yırtıp çöpe atmaktan İslam nizamının tam olarak tatbik edildiği siyasal bir yapı oluşturmaya kadar gayretler silsilesinin tamamını kapsar. Elle müdahale aşamasından hemen ve hızlı sonuç alınamıyorsa veya elle müdahale o anda mümkün değilse o kötülüğün ortaya çıkmasının ve yayılmasının dille, günümüzde yazarak belki önlenmesi aşamasına geçilir. Bu da imkan dahilinde değilse o zaman kalben buğz edilir. Ki Efendimizin tanımıyla kalben buğz etme hali imanın asgari noktasıdır. Hadisin açık işaretine göre bir kötülüğe en azından kalbiyle direniş göstermeyen bir insanın imanında sıkıntı olmasından korkulur. Tüm bu ölçüleri hülasa edecek olursak şöyle bir davranış kalıbını önümüze koyabiliriz. Mümin, hayatındaki her şey gibi öfkesini de kontrol altında tutabilen kişidir. Müslüman kardeşlerine ve Allah'ın yarattığı mahlukata karşı şefkat, teenni ve merhamet esastır. Sükunet ve sekinet müminin ana karakteridir. Ancak bu, onun kafasına vurulup ekmeği elinden alınacak bir koyun olduğu anlamına da gelmez. Müminin sakinliği Allah'ın hududu ihlal edildiğinde ve kendisine düşmanlık yapıldığında sona erer. O noktadan sonra sakinlik ve sükunet, zillet ve zulmettir çünkü. Fakat mümin, göstereceği tepkinin zamanlaması, biçimi ve boyutu konusunda da başıboş değildir. Orada da kendisine Resulullah rehberlik eder. Sünnet-i Seniyye'deki kutlu ve şaşmaz ölçüler bir Müslümanın Allah için sergileyeceği öfkenin sınırlarını da belirler. Bu aynı zamanda bir müminin sünnete ne kadar ittiba ettiğinin de imtihanı ve ölçüsüdür. Tabii ki kağıt üzerinde yazılı verdiğinden çok daha zor olan bu davranış kalıbı ise ihlasla ve samimiyetle Allah için uygulamaya konulduğundan kişiyi kalbi selim sahibi yapar. Kalbi selimse onu ebedi huzura ve cennete ulaştırır. Değerli dinleyenlerimiz, Taha Kılınç'ın kaleme aldığı Kalbi Selim Üzere Olmak başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak Sesi Dergi'de. Ve Aydın Başar imzalı Nefsin İlk 11'i başlıklı yazıyla birlikteliğimize devam ediyoruz Erkam Radyo'da Sesi Dergi programında. Nefsimin hatalarını ve bazı hamlıklarını zaman zaman bir yere not alıyordum. Baktım ki maddeler epeyce çoğalmış, sonra içlerinden bazılarını seçip nefsimin ilk 11'ini bir yazıyla sizlerle paylaşmak istedim. Belki faydalı olur umuduyla. 1. Hiç kimseyi beğenmemek. Entelektüel zevatın ağzından çok duyduğumuz bir kavram vardır. Eleştirel düşünce diye. Eleştirel düşünce diye canımızı yediler. Bize bu kavramı o kadar çok övdüler ki biz artık onun bir fazilet olduğunu düşünmeye başladık. Eleştirinin tutarlılık ve üslup gerektirdiğini unuttuk ve eleştire eleştire sonunda hiç kimseyi beğenmeyen bir insan olup çıktık. Eleştiriyi zorunlu durumlarda hak eleştirmeyi asıl zannettik ve adeta onu bir alışkanlığa dönüştürdük. Kimse bize eleştirinin çirkin tarafından bahsetmediği için itici ve sevimsiz göründüğümüzü fark edemedik. Eleştirerek gönüllere girilemeyeceğini söyleyen büyüklerin sözünü de dinlemeyince, o her gördüğünü eleştiren, hiç kimseyi beğenmeyen gıcık tiplerden olduk. Şimdi bu halden kurtulmanın yollarını arıyoruz. 2. Hatır gönül bilmemek. Çocukluk hayatımı ve mahallede komşularla ilişkilerimizi düşündüğümde hatır kavramının ihtişamını hatırlıyorum. Hani hatır gönül bilmek, hatır incitmemek, hatır yıkmamak diye deyimler vardır. Bunlar müthiş erdemlerdir. Şimdi bu bahsi açarken nasıl ürperdiğimi, nasıl ah çektiğimi size anlatamam. Hele anneannemin o komşularının hatırını yıkmamak için bize verdiği öğütleri söylerken surat ifadesini asla tarif edemem. Kimi insanların hatırı olurdu ve onların hatırları çok kıymetliydi. Faziletli Anadolu insanının en büyük zenginliğidir hatır kavramına önem vermek. Vahşi Batı medeniyetinde olmayan bir kavramdır bu. Kapitalist batılıların hatır gözeten insanlar olduğunu zannetmiyorum. Fakat bizde hatır için çiğ tavuk bile yenilir diye söylemiştir atalarımız. Keşke bu hatır kavramını unutturmasak insanlarımıza. 3. Bazı insanları idare edememek. Bazı insanlar yetiştikleri aile ortamından veya çevre şartlarından dolayı düşünceleri ve davranışları tam oturmamıştır. Birçok kişinin bulunduğu bir iş yerinde veyahut bir arkadaş grubunda bazı kalbi dilinde olan tez canlı yahut bazı cedelci veya ters davranışları olan kimseler olabilir. Faziletli kimseleri gözlemlediğimizde bir takım farklı karakterlere sahip kişileri idare edebildiklerini görüyoruz. Eğer gerçekten kötü niyetli değilse, yaratılış özelliklerinden dolayı bazı garip haller içerisindeyse, o insanı dışlamak yerine idare etmeyi deneyebiliriz. Nefsimizi dizginleyebildiğimiz kadar sabredip gücümüz yettiği kadar idare edebiliriz. 4. İnsanları çabuk gözden çıkarmak. Biliyor musunuz, şeytan bizim dostlarımızla aramızı açmak için hiç boş durmuyor ve bizim insani zaaflarımızı kullanmayı çok iyi başarıyor. Bizler, Müslüman olduğumuza göre kardeşlerimizi, dostlarımızı öyle çabucak defterden silen insanlar olamayız. Bir anda aradaki köprüleri yıkmak, iletişimi sonlandırmak bize yakışmaz. Öncelikle bütün hüsnü zan seçeneklerinin devreye sokmalı ve dostlukları kurtarmanın yollarını aramalıyız. İmam Şafii'nin talebesi Yunus bin Abdülala'ya şöyle dediği söylenir. Ey Yunus! Yaptığın ve üzerinden geçtiğin köprüleri yıkma. Bir gün o köprüden geri dönmen gerekebilir. Unutmayalım ki Peygamber Efendimiz insanları hemen defterden silmemiş ve çabuk gözden çıkarmamıştır. 5. Affetmeyi başaramamak. Nefsimize zor da gelse bazı şeyleri unutmayı başarmamız ve affetmeyi denememiz gerekiyor. Bir seferinde bir arkadaşımla tatsızlık yaşamış ve onunla ufak da olsa bir tartışmaya girmiştim. Bu duruma vakıf olan bir büyüğümüzle olayı konuştuğumda bana şöyle demişti. Sonuçta bu anlattığın şeyler hata olabilir, ancak kanlı bıçaklı olmayı gerektirecek bir durum yok. O günden sonra ben de bu sözü tartışan ve birbirini şikayet eden öğrencilerime söylemeye başladım. Bu sözün kızgın insanları biraz olsun yumuşattığını fark ettim. Neticede her birimizin sayısız kusurları var ve cidden ortada büyük meseleler yoksa affetmenin güzelliğini neden yaşamayalım? 6. Hatasız insan aramak. 40 yıl tarikat terbiyesi görüp de paldır küldür gönül yıkan insanlar yok mudur? Vardır. Ancak burada biraz yavaş olalım. Maksadımız böyle bir insanı eleştirmek veya bu aldığı terbiyenin bir işe yaramadığını söylemek değil. Burada anlatmak istediğim şey şu. İnsanoğlu şaşar, yanılır, hata da yapabilir. Şeytan Hazreti Adem'in dahi ayağını kaydırmıştır. Kim olursa olsun bir hata gördüğümüzde her insanın hata yapabileceğini kafamızın bir yerine yazalım. Yeryüzünde az hata işleyen veli kullar olabilir, ancak bu tür insanların sayısı çok azdır. Şu şöyledir, bu böyledir demeyi bırakalım ve insanları hatalarıyla kabul etmeye çalışalım. Kafamızdaki melek şablonuna göre insanları değerlendirmekten de vazgeçelim. Çünkü kendimiz de melek değiliz. 7. Başkasının kusurlarını örtmemek. Kusurları örtmeyi başarmak çok büyük bir ahlaki erdem olsa gerektir. Burada kusurdan kastımız insan olmanın zaafıyla yapılan kusur ve günahlardır. Bu tür bir kusura muttali olduğumuzda çenemizi tutmayı başarmalı ve o kusuru sağda solda açıklamamalıyız. Çünkü bizim de çok kusurlarımız var. Eğer Allah bunların açılmasını murat ederse inanın, İnsanların yüzüne bakamayız. 8. Kendi yanlışlarımızı görememek. Farkında mısınız bilmiyorum. Çocuklarımızı yetiştirirken onların kendi hatalarını görmelerine imkan tanımıyoruz. Mesela daha minikken bir yerini kapıya çarptığında "Al sana kapı!" diyerek kapıyı döverek çocuğumuzu teselli ettiğimiz oluyor. Yani kendi dışımızdaki bir varlığı suçlayarak ona böyle davranmayı öğretmiş oluyoruz. Yine bunun gibi çocuklarımız televizyonda gördüğümüz insanları sesli eleştirdiğimizi duyduklarında onlar da bizim gibi eleştirici tipler oluyorlar. Böylece başkalarının yanlışlarıyla uğraşan ancak kendi yanlışlarını göremeyen çocuklar yetiştirmiş oluyoruz. Aynı kendimiz gibi kendi hatalarımızı odun kantarıyla, başkalarının hatalarını kuyumcu terazisiyle tartmaktan vazgeçmeliyiz. 9. Pireyi deve yapmak, pire için yorgan yakmak. Küçük meseleleri zihnimizde pek fazla büyütüyor ve bu nedenden dolayı ruh sağlığımızı olumsuz etkileyen durumlarla karşılaşıyoruz. Bir bakıyorsunuz, iki kişi yan yana gelip bir meseleyi adam akıllı konuşamıyor ve birden tartışmaya başlıyorlar. pire gibi küçük şeyleri şeytan onlara deve gibi büyük gösteriyor. Basit bir mesele yüzünden bir bakıyorsunuz, bütün emekler boşuna gitmiş. Pire için yorgan yakma dediğimiz hadise gerçekleşmiş. İşte bu da bizim vazgeçmemiz gereken nefsimizin bir zaafıdır. 10. Öküzün altında buzağı aramak. Bir arkadaşım bana dedi ki, bazı tanıdığım, sevdiğim insanlar var. Neredeyse havadan nem kapıyorlar. Hele bazıları İslami birçok faziletlerle donanmış olmalarına rağmen her meseleye gereğinden fazla şüpheci yaklaşıyorlar. Tabiri caizse öküzün altında buzağı arıyorlar. Bazen komplo teorilerini anlatırken o kadar çok inanıyorlar ki kıyamet kopmuş, dünya yıkılmış zannediyorsunuz. Arkadaşıma katılıyorum. Her şeyden şüphe etmek, işkillenmek ve çabuk huzursuz olmak, elbette ki bu durumlar maneviyattaki bazı pürüzlerden kaynaklanıyor. Belli ki geçmişte yaşanılan bir takım olumsuz hatıralar, insanlara şüpheyle bakmalarının nedenini teşkil ediyor. Böylesi insanların oluşturduğu gergin hava gerçekten beni de çok rahatsız ediyor. 11. Kasılmak ve kaynaşamamak. Bir Müslümana hiç yakışmayan tavırlardan birisi kasıntılı, kasvetli bir hal içerisine girerek insanlarla kaynaşamamaktır. Oysa ki müminlerin birbirleriyle ısınıp kaynaşabilmeleri için birbirlerine tatlı ve güzel sözler söylemeleri, iltifat etmeleri icap eder. İltifat etmeyi yağcılık zanneden veya insanlar arası ilişkilerde iltifata gerek duymayan birçok insan tanıyorum. Mümin kaynaşan ve kendisiyle kaynaşılan kişi olduğunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde belirtmişlerdir. O halde selam vermekten, tanışmaktan, seviyeli ve mesafeli bir şekilde birbirimizle kaynaşmaktan korkmayalım. Değerli dinleyenlerimiz, Aydın Başar'ın kaleme aldığı Nefsin İlk 11'i başlıklı yazısını paylaştık Sesi Dergi'de bu akşam son olarak. Genç Dergisi'nin Aralık 2019 sayısından aktardık bu yazıları değerli dinleyenlerimiz. Kaçırdığınız programlarımızı ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları erkamradyo.com internet adresimizde arşiv bölümünde Sesi Dergi'den tekraren dinleyebilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Evet, bu akşamlık da bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.